Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Sahih Müslim'den Fiten bölümünden takip ediyorduk. Fiten 21. baba gelmişiz. 112. hadis-i şerif. Deccal'ın sıfatları, vasıfları, Medine'nin ona haram kılınması ve bir müminin öldürülüp diriltilmesiyle ilgili hadis-i şerifler var burada. Deccal'ın bir mümini öldürmesi, diriltmesi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Deccal hakkında uzun bir hadis buyurdular. Uzunca konuştular. Çünkü Efendimiz bu hususa çok ihtimam gösteriyor. İnsanların yaratıldığından kıyamete kadar gelecek en büyük fitne, sıkıntı olduğu için bütün peygamberler bu hususa ehemmiyet göstermişler, ümmetlerini ikaz etmişler. Özellikle Efendimiz de ikaz ediyor. Ne zaman çıkacağı belli değil. Onun için artık önceki peygamberler de çıkmadığına göre en son peygamber de mutlaka çıkacak. Efendimiz de bu benim ümmetimden çıkacağı artık kesinleşti buyurarak onunla ilgili daha çok bilgi veriyor. Ümmetini kıskanıyor adeta, aman aldanmasınlar, imanlarını kaybetmesinler, bu fitneye düşüp zarar görmesinler diye. Efendimiz o uzunca hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlar, demek sahabi bir kısmını ancak nakledebiliyor. Deccal gelecek fakat kendisine Medine'nin yollarına girmek haram edilecek. Dünyanın her tarafını gezecek, Mekke ve Medine'ye giremeyecek. Binaenaleyh Medine'nin dışındaki bazı işlenmedik tarlalara kadar gelecek. Medine'nin dış taraflarına, arazisine kadar gelecek. Müteakiben kendisine o günün en hayırlı insanı yahut en hayırlı insanlardan bir kişi çıkacak. İnsanlardan birisi onun karşısına çıkacak, en hayırlılardan birisi. Ve ona şehadet ederim ki bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü ettiği Deccal sensin diyecek. Bu karşı çıkma tabii ki Efendimiz daha çok uzak durmayı, bu tür fitnelerden uzak durmayı, çünkü bunların insana mutlaka zarar vereceğini, aldatabileceğini veya canına malına bir zarar gelebileceğini söz konusu olduğu için Efendimiz Deccal'den olsun, diğer fitnelerden olsun karşılaşmayı pek istemiyor. Ümmetinin uzak durmalarını istiyor daha çok. Bu demek ki çok baba yiğit bir insan. İnsanların en hayırlısı, müminlerin en hayırlısı bu çıkacak diyor ve Resulullah Efendimiz'in bildirdiği sensin diyecek. Deccal da ne dersiniz insanlara sesleniyor. Ben bu adamı öldürsem, sonra diriltsem bu işte şüphe eder misiniz? Yani benim ilahlık iddia ediyor. İlahlığı hususunda şüphe edip etmeyeceklerini soruyor. Ben bu bana karşı çıkan adamı öldürsem, dirilsem diyor, sanki bir mucize göstermiş gibi. Bunu diyor kabul eder misiniz, şüphe eder misiniz diye soracak. Oradakiler hayır cevabını verecekler. Şüphe etmeyiz, inanırız. Bunlar iki grup tabii ki. Bir kısmı korkudan dolayı kendisini kurtarmak için belki hayır diyor. Bir kısmı da gerçekten inanıyor, şerli insanlar. Onlar da evet diyorlar, sana inanırız. Bunun üzerine Deccal onu öldürecek, o hayırlı insanı. Sonra diriltecek. Dirilttiği anda o yiğit, vallahi senin hakkında hiçbir zaman şimdikinden daha basiretli, kararlı olmamıştım. Şimdi daha kesin bir şekilde anladım ki sen Deccalsın. Yani ölüp dirildikten sonra ya acaba doğru mu söylüyor gibi bir şüpheye düşmüyor. Daha çok diyor kanaatim kesinleşti. Daha çok basiret sahibi oldum. Daha kesin olarak biliyorum ki sen diyor Peygamber Efendimizin bildirdiği Deccalsın diyor o yiğit. Deccal onu tekrar öldürmek isteyecek. Bu sefer kızgınlığından gerçekten öldürmek isteyecek. Fakat ona güç yetiremeyecek. Cenab-ı Hak ona bu fırsatı vermeyecek. Hadisin ravilerinden Ebu İshak diyor ki bu zat, bu Deccal'e karşı duran zat, yiğit Hızır Aleyhisselam'dır. Hızır Aleyhisselam'ın olduğu söylenir diyor. Bu şekilde yukalu inne hazer racule huvel hadiru aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam'ın yaşadığını, hayatta olduğuna dair delillerden birisinin de bu rivayet olduğu söyleniyor. Bu hadis-i şerifin diğer bir veçhesi, diğer bir veçhi tarikında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine benzer hadise, aynı hadisenin farklı yönlerini, boyutlarını, tafsilatını anlatıyor. Deccal çıkacak. Bunu da yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anlatıyor. Demek ki bir rivayetinde Efendimiz'in uzun konuşmasının bir kısmını nakletti. Bu konuşmasında diğer bazı öncekinde bahsetmediği kısımları anlatıyor. Deccal çıkacak ve müminlerden bir zat onun tarafına doğru yönelecek. Karşısına silahlılar, Deccal'ın silahlı adamları, korumalar çıkacak ve ona nereye gidiyorsun diye soracaklar. O da şu çıkan adama gitmek istiyorum, Deccal'la görüşmek istiyorum cevabını verecek. Silahlılar kendisine sen bizim Rabbimize iman etmiyor musun diyecekler. Şu çıkan adam deyince ilah olduğunu kabul etmediği anlaşılıyor. O zat bizim Rabbimizde bir gizlilik yoktur cevabını verecek. Bizim Rabbimiz aşikardır. Kudretiyle, ilmiyle, sanatıyla, her şeyle Rabbimiz bilinmeyen bir şey değildir ki biz böyle yamuk, gözü kör, ayağı yamuk bir zat ortaya çıkmış ne ediyor belirsiz ona hemen ilah diye inanalım şeklinde onlara cevap veriyor. Bu cevap üzerine o silahlılar diyorlar ki öldürün şunu diyecekler. Fakat birbirlerine sonra Rabbiniz size ondan başka hiçbirinizin bir kimse öldürmesini yasak etmedi mi? Yani Deccal bize adam öldürmeyi yasakladı. Getirin öldürülecekse ben öldüreyim dedi. Arkasından onu Deccal'a götürecekler. İşte sana inanmayan birisi var yakaladık getirdik diye. Mümin onu görünce ey insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği Deccal işte budur. Tam tarif ettiği gibi diyecek. Müteakiben Deccal onun hakkında emir verecek ve karnı üzerine uzatılacak. Yüzüstü yatırılacak. Deccal onu alın ve başını yarın diyecek. Onun alınını, alnını, başını yarın, kafasını ezin diyecek. Bunun üzerine dayaktan sırtı ve karnı genişletilecek. Demek ki dayak atacaklar, eziyet edecekler. Sırtı ve karnı genişletilecek. Deccal bana iman etmiyor musun diyecek. Mümin de sen yalancı Mesih'sin. Mesih gözü meshedilen, gözü kör edilen varlık manasında burada. Hazreti İsa ile ilgili ise mübarek manasında. Bunun üzerine mümin hakkında emir verilecek ve başının ayrıntısından ta bacaklarının arasına kadar, başının ortasından ayaklarına kadar testere ile yarılacak, ikiye bölünecek. Sonra Deccal iki parçanın arasında yürüyecek. İki parça sağa sola konuyor, ikisinin arasından geçiyor ve ona kalk diyecek. O da hemen kalkıp doğrulacak. Bu da imtihanın büyüklüğü burada işte. Cenab-ı Hak böyle bir fırsat, istidraç denir buna. Mucize gibi ama gayrimüslimlerde görülen bu tür fevkalade, harikulade hadiseler bu derece derece sahibini iyice cehenneme sürükler, küfre sürükler. Bu istidraç işte insanları aldatıyor. Fitnenin büyüklüğü, imtihanın büyüklüğü burada. O ikiye ayrılan adam tekrar birleşip ayağa kalkacak. Tekrar soruyor, bana iman etmiyor musun diye soracak Deccal. Mümin de senin hakkında ancak basiretim arttı cevabını verecek. Yani senin artık Deccal olduğun daha kesinleşti gözümde. Sonra ey insanlar bu adam benden sonra insanlardan hiçbirine bu işi yapamayacak. Daha önce çok tabii ki zulmetmiş Deccal, adam öldürmüş belki fesat çıkarmış, talan etmiş dünyanın her tarafına artık sonuna gelmişler. Bu en son çıkan yiğit diyor ki Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre artık benden sonra kimseyi bu öldüremeyecek, kimseye musallat olamayacak. Ben onun öldürdüğü son insan veya olacağım. Deccal onu kesmek için derhal yakalayacak. Fakat müminin boynu ile köprücük kemiği arası bakır kesilecek. Deccal onu kesmeye imkan bulamayacak. Boynu bakır haline gelecek ve Deccal onu kesmeye imkan bulamayacak. Bunun üzerine elleriyle ayaklarından tutarak onu atacak. İnsanlar da onun cehenneme atıldığını sanacaklar. Fakat o ancak cennete konacaktır. Deccal'ın cenneti cehennemi de var. Kendine göre insanları aldattığı, insanları cehennemine atıyor, cennetinde nimetlendiriyor gibi böyle bir fesat, bir imtihan vesilesi cehennemine atacak. Ama halbuki o cennete gitmiştir. Efendimiz de zaten onun cehennem gösterdiği yer cennettir. Cennet gösterdiği yer cehennemdir. Onun gösterdiği ateşe girin, suya girmeyin buyuruyor Efendimiz. Onun gösterdiğinin zıddına gidin çünkü yalancıdır, aldatıcıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu zat, bu mümin, şehit olan mümin, Rabbül Alemin indinde Allah Teala'nın katında insanların en büyük şehididir. En büyük şehittir bu zat. Çünkü en büyük fitnenin karşısında durmuş, onun yalancılığını ilan etmiş, o zalime karşı hakkı haykırmış, ifade etmiş ve canını Allah yolunda feda etmiş, diğer insanları uyarmak için, diğer insanların bu fitneden kurtulmaları için. Bu sebeple Allah katında şehitlerin en yücesi, en büyüğü budur. Daha önce de cihat meydanlarında şehitler oldu ama bu derece büyük bir fitne, bu derece büyük istidraçlar gösteren, elinde imkanlar olan büyük bir fitne çıkmamıştı. Onun karşısına çıkmak, ona karşı durmak ve onun tarafından şehit edilmek tabii ki şehitlerin en yücesi olma şerefini bahşediyor bu mümine. Deccal'in ben bu adamı öldürür de sonra diriltirsem bu işte şüphe eder misiniz sualine karşı oradakiler hayır diye cevap vermelerini bazı ulema, alimlerimiz müşkil görmüşlerdir. Acaba ne manaya geliyor? Biraz manasını anlamakta zorlanmışlar. Çünkü Deccal'ın gösterdiği harikada, bu normal üstü olayda Allah Teala ilah olduğuna delalet edecek bir şey yok. Halbuki yani onun basit bir iş yaptığı ortada. Yüzünün çirkinliği, azaların noksanlığı, iki gözünün arasındaki kafir yazılı olması vesaire onun yalancılığına şehadet ediyor. Zaten müminler onun yalancılığını görüyor. Bunlara ve bu şekilde olunca acaba bu cevap ne manaya geliyor? Bir problemli görmüşler alimler. Bunlara verilen cevap daha önce zikredilmişti. Onlar bunu tasdik için değil, korkularından söyleyeceklerdir. Bir kısmı insanların evet inanırız demeleri korkularından, şerrinden kurtulmak için söyleyecekler. Bu da tabii ki onların iç düşüncelerini bile anlayamayacak bir zafiyet içerisinde ama ilah olduğunu iddia ediyor. İhtimal ki bu sözleriyle senin yalancılığında ve kafir olduğunda şüphe etmiyoruz manasını da kastediyorlar. Öyle bir niyetleri de var. Çünkü Deccal'ın yalancı ve kafir olduğunda şüphe eden kafir olur zaten. Onun kafir olduğunu Peygamberimiz bildiriyor açıkça. O konuda şüphe etmek insanı küfre götürür. Binaenaleyh ondan korktukları için bu sözde bir tevriye yaparak kendilerini kurtarmaya çalışacak. Deccal'ı aldatacaklar. Mamafi şüphe etmiyoruz diyenlerin onu tasdik eden Yahudilerle diğer şakiler, kötü insanlar olması ihtimali de var. Yahudiler zaten böyle bir şeye hazırlar. Her fitneye atıldıkları gibi. Hemen bu fitneye de ilk atılan onlar olacak. Zaten Deccal'ın da Yahudi asıllı olduğu rivayet edilmişti, daha önce geçmişti. Onlar ve diğer şaki insanlar atılıp ona iman edecekler, ona inanacaklar. En son müminin Hızır olması, bu zat Hızır'dır diye diyen Ebu İshak Ravi, İmam Müslim'in kitabını rivayet eden İbrahim bin Süfyan'dır. Bu sözü hadis ravilerinden Mamer de aynen Ebu İshak'ın yaptığı gibi hadisin arkasında zikretmiş. Demek alimler arasında böyle bir bilgi mevcut. Mezkür kavil, bu söz, bu görüş Hızır Aleyhisselam'ın sağ olduğunun delillerinden birisi oluyor. Bazı alimler sağ olduğunu kabul etmiyorlar ama bu tür deliller de onun sağ olduğunu gösteriyor. Silahlıların sualine karşı müminin bizim Rabbimizde gizlilik yoktur cevabını vermesinden kastı, bize Rabbimizin sıfatları meçhul değildir ki ondan dönüp de sizin Rabbiniz dediğiniz, Rabbimiz dediğinize ibadet edelim yahut ona itimat etmekten vazgeçelim manasında. Yani Rabbimizin zaten her yerde, her zerre Allah Teala'ya delalet ediyor. Ve fi kulli şeyin lehu ayet tedullu ala ennehu vahid. Her şeyde Allah'ın bir olduğuna delalet eden bir işaret vardır, alamet vardır, ayet vardır deniyor. Olsa istidadı arif, kabili idraki vahiy, emri hak insaline her zerre bir Cebrail. Arif olan insanın idraki vahiy almaya kabiliyetli olsa, Allah'tan gelen vahiy, gizli bilgileri almaya kabiliyetli olsa, vahiy kelimesinde çeşitli yolları var, yönleri var. Allah'ın emrinin insanlara gönderilmesi için her zerre bir Cebrail kesilir. Her zerre Allah'tan bir vahiy getirir o arife. Her zerre Allah Teala'dan bir ibret, ilim, bilgi nişanesidir. İnsan baktığı her zerrede Cenab-ı Hak'la ilgili bir bilgi, bir marifet elde eder. Ona karşı yapması gerekenlerle ilgili bilgilerle içi dolar. Ona karşı huşu ile, haşyetle dolar, takva ile dolar. Bu şekilde her zerre Cenab-ı Hak'tan bize bilgi getiriyor, vahiy getiriyor. Hadisteki cennetten murat dünya bahçelerinden biridir. Dünyada veya artık Deccal'e verilen kendisine bir imkandır. Cennet olarak gösteriyor insanlara. Ona diyor ki bana inananlar cennetime koyacağım diye. Deccal'in o zatı beraberindeki ateşe atması, yanında bir de cehennem var. Ve Allah'ın o ateşi bahçeye çevirmesi mümkündür. O da mümkündür. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi onun ateşi normalde cennettir. Cenab-ı Hak İbrahim aleyhisselama kûnû berden, kûnî berden ve selâme, ateşe serin ve selamet ol buyuruyor. O şekilde onu cennete çeviriyor mümin için. Resulullah Efendimiz'in mümin zat hakkında insanların en büyük şehidi buyurması da onun bu şekilde büyük bir fitneye karşı durması sebebiyle. Şimdi 22. bölümde 114. hadis-i şerifte de kıymetli dinleyenler, Deccal'ın Allah katında ne kadar değersiz olduğu ifade ediliyor. Allah katında kıymetsiz olduğu ile ilgili rivayetler var. Muğire bin Şube radıyallahu anh sahabi anlatıyor. Deccal hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benim sorduğumdan daha çok soru soran kimse yoktu. En çok ben soruyordum Deccal'la ilgili soruları. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ondan seni ilgilendiren nedir? Fazla yorma kendini. Deccal'a sen ulaşmayacaksın. Sen onu görmeden vefat edeceksin diye Efendimiz ona bir bilgi veriyor. Mucizevi bir bilgi. O sana zarar veremeyecektir buyuruyor. Onun üzerine ben diyor Muğre bin Şube radıyallahu anh, ya Resulullah onun beraberinde yiyecek ve nehirler olacakmış. Öyle bahsettiniz. Yanında nehirler var, yiyecekler var. Dedim yani bu insanları aldatır. Büyük bir imtihandır bu hakikaten. İnsanlara kendisine inananların imkanla nimetler, bereketlerin yağması, kendisine inanmayanların kıtlığa düşmesi. Bu tür şeyler hakikaten insanları çabuk kandırır dedim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular. O Allah Teala nezdinde, Allah'ın katında bundan daha kıymetsizdir. Yani ona verilen şeyler gerçek şeyler değildir, aldatıcı şeylerdir. Allah Teala ona o şekilde gerçek nimetler vermez zaten. İnsanlar ama zayıflıklarından belki veya niyetlerinin bozuk olmasından dolayı imanlarını yakını erdirmedikleri için bu şekilde aldanabilirler. Halbuki Cenab-ı Hak ona verdiği şeyler basit şeylerdir. Çok değerli, hakikaten nimet olan şeyler değildir. Yine benzer rivayette şu Muğire radıyallahu anh, Deccal hakkında Peygamber Efendimiz'e benim sorduğumdan daha çok soran olmamıştı. Suali nedir buyurdu Efendimiz bir defasında. Ben onun beraberinde ekmekle etten dağlar ve sudan bir nehir olduğunu söylüyorlar dedim. Ekmekten etten dağlar olacak. Sudan bir nehir olacak. Efendimiz o Allah katında bundan daha kıymetsizdir buyurlar. Zaten Efendimiz Allah Teala dünyaya değer verseydi, hiçbir kafire sinek kanadı kadar değer verseydi, hiçbir kafire bir yudum su içirmezdi. Cenab-ı Hakk'ın nazarında dünyanın çok değeri yok. Bu sebeple Deccal'a verilen bu tür dağ gibi yiyecekler, nimetler, nehirler, yanında cennetler bulunması, dünya cennetleri tabii ki, gerçek ahiret cenneti olması mümkün değil dünyada. Bunlar ona bir değer katmıyor. Yani o Allah katında değersiz bir varlık. Buradaki Allah indinde bundan daha kıymetsizdir cümlesinden kasıt, onun Allah indinde kendisine verdiği harikaları müminlerin sapmasına sebep yaratacak bir kıymeti yoktur. Müminler aldanmazlar böyle şeye. O kadar çok değerli şeyler değildir bunlar. Bunlar sırf müminlerin imanını artırmak içindir manasına geldiğini söylüyor şerhlerde. Cümleden senin bu söylediklerinden onun beraberinde hiçbir şey yoktur manası çıkarmamalı. Yani Allah buna öyle şeyler vermemiştir manasını anlamamalı. Zahirinde cümlenin gelişinde öyle bir mana da anlaşılabiliyor. Yani Allah o tür şeyleri ona vermez gibi. Halbuki öyle değil. Başka rivayetlerde ifade edildiği gibi bunun imtihanı büyük olması için Efendimiz Cenab-ı Hak da ona büyük imkanlar vereceği ifade ediliyor. Kastallani Şarih, Buhari şarihlerinden bu cümle şöyle izah ediyor. Onun Allah katında doğruluğunu gösterecek bir delili yoktur. Bahusus bilhassa Allah onda yalancılığını ve küfrünü gösteren ve okumayı bilenin de bilmeyenin de okuyabileceği açık bir alamet yaratmıştır. Yani onun yalancı olduğuna dair, kafir olduğuna dair açık alametler var ama doğru olduğunu gösteren hiçbir alamet yok. Değersiz olduğu için Cenab-ı Hak ona öyle bir alamet de vermemiştir şeklinde izah ediyor bu cümleyi. İnşallah muhterem dinleyenler kısa bir aradan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmam Müslim'in Sahih isimli eserinin Fiten bölümü, Fitneler, Fitneler ve Kıyamet Alametleri bölümü 23. babdayız. 116. hadis-i şerifte bu babı şöyle isimlendirmiş alimler, şarihler. Hurucu Deccal, Deccal'ın çıkması, yeryüzünde kalışı ne kadar kalacak? Daha sonra Hazreti İsa'nın semadan inişi yeryüzüne, Deccal'ı öldürmesi, sonra hayır ehli insanların ölmeleri, geriye şerli insanların kalması, bu şerli insanların putlara tapmaları, sura üfürülmesi ve kabirdeki insanların tekrar diriltilmesi. Bu hususlarla ilgili hadis-i şerifler var bu bölümde. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma, ona bir zat geliyor ve rivayet etmekte olduğun şu hadis nedir? Diyormuşsun ki hiç şüphesiz kıyamet filan ve filan vakte kadar kopacaktır. Böyle bir şey söylemişsin, kıyamet için bir vakit belirlemişsin. Böyle şey olur mu? Kıyametin vaktini kimsenin bilemeyeceği Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Herkes bunu biliyor diyor. Abdullah da Subhanallah, La ilahe illallah böyle hayretini ifade ediyor. Hakikaten ilelebet kimseye bir şey rivayet etmemek için içimden geçiyor diyor. Yani biz bir söz söylüyoruz. İnsanlar bunu sonra gidip yanlış anlıyorlar. Gelip bu sefer itiraz ediyorlar. Hiç konuşmayasım geliyor. Kimseye bir şey hadis nakletmeyeyim, rivayet etmeyeyim diye içimden geçiyor. Ama bu da bir vazifedir. Efendimizin emanetidir. Bu sıkıntılara rağmen bunları naklediyor alimlerimiz. Ben diyor ancak şunu söyledim. Siz az zaman sonra büyük bir hadise göreceksiniz. Kabe yıkılacak ve şöyle şöyle olacak. Kıyamet alametleriyle ilgili demek ki Efendimiz'den işittiği şeyleri nakletmiş. O insanlar da yanlış anlamışlar dedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular diyor. Yine o hadiselerle ilgili anlatıyor. Deccal ümmetimin arasında çıkacak. Artık diğer ümmetlere, önceki ümmetlerde çıkmadığına göre benim ümmetim arasında çıkacağı muhakkak ve 40 şu kadar zaman kalacak. 40 gün mü dedi, 40 ay mı yoksa 40 sene mi bilemiyorum diyor ravi. Unutmuş demek ki. Unuttuğu için de burada kesin bir şey söyleyemiyor. İhtimalli söylüyor. 40 gün de demiş olabilir Efendimiz. 40 ay da 40 sene de demiş olabilir. Derken o bir kaldığı müddeti ne kadarsa Allah ne kadar mühlet verdiyse kaldıktan sonra Allah Teala Meryem oğlu İsa'yı indirecek. Semadan yeryüzüne indirecek. O Urve bin Mes'ud radıyallahu anh gibidir. Sahabeye benzetiyor Efendimiz. Çünkü görmüş Efendimiz. Gördüğü için Cenab-ı Hak kendisine Miraç'ta olsun farklı zamanlarda gösterdiği için İsa aleyhisselamın kime benzediğini Efendimiz biliyor. O esnadaki daha önce şehit edilmiş olan Urve bin Mes'ud hazretlerine benzediğini söylüyor. Ve Deccal'ı arayıp helak edecektir. Hazreti İsa indiği zaman Deccal'ı peşinden takip edecek, bulacak ve onu öldürecek. Sonra insanlar 7 sene yaşayacaklar. İki kişi arasında düşmanlık olmayacak. Yani o kadar huzurlu cennet hayatı yaşayacaklar ki iki kişi arasında bile huzursuzluk, geçimsizlik, bir kavga, gürültü yok. Son derece geçimli, sıkıntısız bir 7 yıl hayat olacak diyor. Deccal'ın öldürülmesinden sonra 7 yıl güzel bir hayat olacak. Sonra Allah Teala Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderecek. Bunlar hep kıyametin yakın alametleri ve yeryüzünde kalbinde zerre kadar hayır yahut iman bulunan hiç kimse kalmayacak. Hepsinin ruhunu kabzedecek. Bir latif bir rüzgar ile müminlerin ruhları, kalbinde iman olan insanların ruhları alınacak. Hatta biriniz bir dağın içine girmiş olsa rüzgarda üzerine girerek ruhunu kabzedecek. Dağın içinde bile olsa derinliklerinde rüzgar oraya girer, ulaşır ve o müminin ruhunu kabzeder. Efendim Cenab-ı Hak ona o şekilde emrediyor. Ben bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim diyor sahabi. Sonra Efendimiz şöyle devam ediyor. Bunun üzerine insanların kötü takımı geriye kalacak. Geriye iyiler, müminler, iman edenler, ruhlar kabzedilince geriye kötü insanlar kalacaklar. Ve bunlar diyor kuş hafifliğinde ve yırtıcı hayvan tabiatında olacaklar. Kuş gibi hemen anında kötülükler üzerine çullanabilecekler, kötülüklere koşabilecekler. Uçarak gidecekler adeta kötülüklere. Yırtıcı hayvan gibi o tabiatta olacaklar. Yırtıcı kuşlar gibi olacaklar. Ne bir iyilik tanıyacaklar, ne de bir kötülükten men edecekler. Ne iyiliği emredecekler, iyiliği kabul edecekler, iyiliği yaymak için çalışacaklar, ne de bir kötülükten nehyedecekler. İyi bir şeyi iyi olarak görmeyecekler. Kötü bir şeyi kötü olarak görmeyecekler. Bütün yaptıkları şer, kötülük olacak. Şeytan kendilerine temessül ederek, insan veyahut da bir varlık şeklinde görünerek bana icabet etmiyor musunuz diyecek. Onlar da bize ne emredersin cevabını verecekler. Ne istiyorsun, nasıl icabet edelim sana? Ve onlara putlara tapmayı emredecek. Şu putlara tapın. Onlar için hava hoş. Yani hiçbir engel yok, hiçbir sınır tanımıyorlar. Kanun, kural yok, korku yok. Sonsuz hürriyet. Aslında bugünkü bazı çevreler istediği de bu yani. Bu şekilde olsun istiyorlar. Sonsuz bir hürriyet. Hiç bize kimse bir sınır koymasın. Hiçbir kanun kural olmasın. Zevkimize sınır olmasın. Heva hevesimize sınır olmasın. Sonunda ceza da olmasın. Hep mükafat olsun. Böyle bir biz istediğimiz şekilde zulmedelim. Haksızlık yapalım. Yiyelim içelim ama hiç hesabı olmasın istiyorlar. O zamanki insanlar işte özledikleri insanlar müminler bu dünyadan çekildiği zaman olacak demek ki öyle bir hayat yaşıyorlar. O zamanı beklemelerini tavsiye etmek lazım bu tür insanlara. İman bana şu putlara tapın diyor şeytan. Onlar bu halde rızıkları bol, yaşayışları güzel devam edecek. Onlar da tapacaklar. Şeytan tapın deyince onlar da bu putlara tapmaya başlayacaklar. Putlara taptıkça da dünya rızıkları bollaşacak. İnsanı aldatan şey de bu zaten, bir aldatıcı da. Yani insan ibadetlerini yapmadıkça, Allah'a itaat etmedikçe dünya malı bolsa, dünya nimetleri ona çok geliyorsa diyorlar ki işte bak adam ibadetini etmiyor, itaat etmiyor ama kral gibi yaşıyor. Yani bir sıkıntısı yok. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın değer verdiği bir şey değil bu dünya malı ki. Ölçü de değil. Yani dünya malı çok olan iyi bir insandır, az olan kötü bir insandır. Bu ölçü de değil. Bunu Hristiyanlar da öyle bir Müslüman bir arkadaşımıza söylemişler. Bakıyorlar ki bir müddet beraber kalmışlar. Devamlı ibadet ediyor. Günde 5 vakit namaz kılıyor diyorlar. Sen bizden daha çok ibadet ediyorsun ama niçin diyorlar bu Müslümanlar böyle perişan? Madem siz Allah'a daha yakınsınız, Allah size daha çok lütuflarda bulunsun diye. Yahudilerin de aldandığı gibi biz Allah'ın seçkin kullarıyız, evlatlarıyız diye. Onlar bir imkan, bir üstünlük elde edince, Allah onlara bir nimet verince bu şekilde kendilerinin seçkin insan olduğunu, Allah'ın has kulları olduklarını, oğulları olduklarını iddia edecek kadar sapıklık gösteriyorlar. Halbuki bu bir ölçü değil. Bunların hepsi imtihan. Bolluk da bir imtihan. Darlık da bir imtihan. Bu insanlar da burada imtihan ediliyor. Puta taptıkça dünya nimetleri artıyor. Bollukları artıyor. Onlar bu şekilde istidraç da oluyor. Onlar bu şekilde tehlikelere de sürülmüş oluyor. Ve puta taptıkları bir vaziyette, şerli bir vaziyette iken sura üfürülür. Üzerlerine kıyamet kopar. Kıyamet demek ki kötü insanlar üzerinden kopacak. Bunu işten herkes boyun bükecek ve boyun kaldıracaktır. Suru işten herkes. Suru duyunca tabii ki aklı başına geliyor belki. boyun bükmek istiyor, itaat etmek istiyor ama artık vakit geçmiş oluyor. Onu ilk işiten Suru develerin havuzunu sıvayan bir adam olacak. Hayvanların su içme yerlerini düzelten bir adam. O adam hemen ölecek. Sair insanlar da öleceklerdir. Sonra Allah Teala çiğ gibi bir yağmur gönderecek. İnsanlar artık ne zaman ne kadar vakit geçiriyor üzerlerinden, hemen surun üzerinden olmaz herhalde. Bir zaman geçer, ne kadar zaman geçer bilemeyiz. Ondan sonra üzerlerine yağmur gönderir Cenab-ı Hak diyor. Yağmur indirecek. Bundan insanların cesetleri bitecek. O yağmur insanların geride kalan, toprakta kalan, çürümeyen acbüzzenep denen o maddelerini, atomlarını tekrar büyütecek, canlandıracak. O yağmur vesilesiyle insana tekrar topraktan çıkacaklar, kalkacaklar. Sonra sura bir daha üfürülecek ve birden kalkıp bakacaklar. Sura üfürülünce tekrar ikinci olarak toprağın içerisinde cesetler tekrar oluşunca kalkıp şaşkınlıkla, korkuyla sağa sola bakmaya başlayacaklar. Sonra ey insanlar, Rabbinize gelin. Bunları durdurun çünkü onlar hesaba çekilecekler denilecek. İnsanlar Rablerine doğru, mahşer yerine çağrılacaklar. Onlar bir tarafa koşacaklar. Rablerine doğru koşarken onlara diyor, bunları durdurun, önce bir hesaba çekilsinler. Yani cennete gitmeden önce, cehenneme gitmeden önce, yerlerine varmadan önce hesaba çekilecekler. Sonra cehennem ordusunu çıkarın denilecek. İnsanların içerisinden cehenneme atılacaklar, çıkarılacak. Ve kaç kişiden diye sorulacak. Melekler diyor, kaçta kaçını ayıralım ya Rabbi. Her 1000 kişiden 999'u denilecek. Allah korusun, hakikaten 1000'de 1'e girebilmek gerekiyor. Demek ki insanların 1000 kişinden, tabii ki Hazreti Adem'den kıyametin koptuğu güne kadar gelecek, dünyaya gelmiş gelecek bütün insanlardan 1000 kişiden 1 kişi cennete, 9999 kişi de cehenneme gideceği burada ifade ediliyor. Onların içerisinde işte kafirler, şerli insanlar, Ye'cuc ve Me'cuc kavmi, kalabalık fesatçı kavim, daha sonra kıyamete yakın çıkacak olan kavim, bunlar da var. Bunlar sayı biraz daha dolduruyor. O 999'u daha çok bunların dolduracağını ifade ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ama yine de hakikaten insanların çoğu iman etmiyor. Ve mâ ekserun nâsi velev haraste bimü'minîn. Ne kadar hırslansan, ne kadar uğraşsan da insanların çoğu iman etmezler buyuruyor ayet-i kerimede. Hakikaten insanların çoğu nefsine, hevasına, şeytana uyuyor. İman edemiyor, doğru yola takip edemiyor. Onun için burada 1000'de 1'e girmek için gayret etmek gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Nasıl ki yavrularımızı üniversite imtihanlarına hazırlıyoruz. İşte 1000'de 1'lik dilime girdi, 10.000'de 1'lik dilime girdi şeklinde övünüyoruz, yarış ediyoruz, koşturuyoruz. Çocuklarımız o dilime girsinler diye uğraşıyoruz. Aynı şekilde buradaki 1000'de 1'lik dilime girmeleri için de çalışmak gerekiyor. İşte o gün çocukları ihtiyar atacak gündür. Ve o gün işte sıkıntıların ortaya çıkacağı gündür. O gün meşakkatlerin ortaya çıkacağı, hakikatin açıkça görüleceği, bugün insanların bir türlü kabul etmek istemediği, anlamak istemediği hakikatin o gün tam net olarak anlaşılacağı gündür o gün. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَ وَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَارْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَ. Müzzemmil suresi 17. ayet-i kerime galiba. Allah'a inkar ederseniz, küfrederseniz, o genç küçük çocukları birden saçları ağır vermiş yaşlı ihtiyarlar haline getiren o günde kendinizi nasıl koruyacaksınız? Asıl hakikat işte bu. Öyle dehşetli bir gün ki يَوْمَنْ عَبُوسَنْ قَمْتَرِيرًا. Şiddetli bir gün. O günü insanlar anlamak istemiyorlar. Halbuki Cenab-ı Hak o günü anlamamızı istiyor. O gün nasıl bir gün? Bir çocuk düşünün, tazecik, yeni, daha saçları simsiyah. Öyle bir korku yaşıyor ki o korkudan birdenbire soluyor, tazeliği, taraveti gidiyor. Yaşlı bir insan halinde saçları beyazlamış, bembeyaz. Anında olan bir hadise. Bunun böyle aniden olabilmesi için çok büyük bir korku yaşaması gerekiyor. İşte o korku bin kişiden 999'unu cehenneme ayırın hitabı geldiği anda işte o şok, o korku orada bulunan insanlar için eyvah binde bire girebildim mi acaba diye o korku insanları bir anda yaşlandıracak olan dehşetli korku, gerçek o işte ortaya çıkan, o gün ortaya çıkacak hakikat, insanların bir türlü anlamak istemedikleri hakikat, o hakikat. Muhammed bin Cafer diyor ki bu hadisi bana Şube defalarca rivayet etti. Onu ben de kendisine arz ettim. Yani doğru ezberlemişim mi, doğru öğrenmişim mi diye kendisine tekrar ettim. Bu şekilde sağlama yaptım diye. Demek ki sahabilerin bu tür hadisleri, Efendimiz'den duydukları hadisleri devamlı ömürleri boyunca farklı meclislerde tekrar ettikleri, naklettikleri anlaşılıyor. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif öğrendim. Bir daha onu unutmadım. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. İlk çıkacak kıyamet alameti güneşin battığı yerden doğmasıdır. Artık büyük alametler, yaklaştığının alametleri ve kuşluk zamanı insanların üzerine dabbenin çıkmasıdır. Dabbetül arz. Bir canlının çıkıp insanların Allah'ın ayetlerine inanmadıklarını söyleyeceği bir kıyamet alameti. Hangisi arkadaşından önce çıkarsa öteki de hemen onun izinden olacaktır. Ya önce dabbe çıkacak, güneş batıdan doğacak veya güneş batıdan doğacak, dabbe çıkacak. Bunlar artık kıyametin iyice kapısının açıldığı alametler, çok yakın olan alametler. Önceki hadis-i şerifte Hazreti İsa'nın yeryüzüne indirilmesinden bahsediliyordu. Bundan kasıt yeryüzüne inip, yani tekrar bir peygamber olarak gönderilmiyor. Gökyüzüne kaldırıldı bir mucizevi olarak tekrar yeryüzüne ineceği bildiriliyor. Yeryüzüne inip şeriatımızla, İslam peygamberimizin getirdiği İslam şeriatıyla hükmedecek, ona tabi olacak. Bu babda Kadı İyaz şunları söylüyor. Ehli sünnete göre İsa aleyhisselamın inmesi ve Deccal'ı öldürmesi haktır. Peygamber Efendimiz sahih hadislerden bunu söylüyor. Sahihtir çünkü bu babda sahih hadisler varit olmuştur. Aklen ve şer'an bunu iptal edecek bir delil de yoktur. Yani bu olmaz, böyle şey olur mu? Akla uygun değildir gibi bunu söyleyebilecek, bunu söylememizi gerektirecek bir delil de yok. Hadis-i şeriflerden sahih hadisleri iptal edecek, onların aleyhine, onların karşısına durabilecek bir delil de yok. Aklen ve şer'an bunu iptal edecek bir delil de yok. Binaenaleyh bunu kabul etmek vaciptir. Bunu kabul etmek, inanmak gerekiyor buna. Bazı sapık fırkalar, Mutezile, Cehmiye gibi şeyler bunlara itiraz etmişler. Ancak onların itirazlarının doğru olmadığı ehli sünnet alimler tarafından cevaplandırılmış. Hazreti İsa bir peygamber olarak gelmeyeceği, bizim şeriatımızı nesheden yeni bir şeriat getirmeyeceği açıklanmış, ifade edilmiş. Bu hadislerde ve başkalarında buna dair bir söz yok zaten. Buradaki sahih hadislere ve başkalarına göre Hazreti İsa adaletli bir hakem olarak inecek. Hakemlik yapacak. Bizim şeriatımızı hükmedecek ve insanların terk ettiği şer'i hususları ihya edecek. Hazreti İsa'nın gelip ne yapacağını Efendimiz açıklamış. Kötü insanların kuş hafifliğinde ve yırtıcı tabiatında olmalarından kasıt da müminler öldükten sonra geriye kalan kötü insanların kuş gibi yırtıcı ve hafif olmaları, kötülüklere, fesat ve şehvetlere süratle koşmalarından o kastediliyor. Bu hususta kuşun uçmasına, düşmanlık ve zulüm hususunda da yırtıcı hayvanların tabiatlarına benzeyecekleri anlatılıyor. Muhterem dinleyenler, inşallah burada programımıza nihayet veriyoruz. Gelecek programda da Cessase kıssasıyla ilgili, Cessase ve onun gördüğü garip hadiselerle ilgili gelip Efendimiz'e anlatıyor Temim ed-Dari, o kıssadan inşallah devam edeceğiz. Efendimiz'in bizlere verdiği haberleri nakletmeye. Yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.